Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Nasturi, Şeyh Said, Raçkotan ve Roman, Sason, Ağrı, Koç Uşağı, Mutki, Bicar, Asi Resul, Tendürük, Savur, Zeylan, Oramar. Türü belgesel inceleme. Kaynak yayınları yeniden düzenlenmiş ikinci basım. ISBN nosu 978-975-343-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600- 12 Şubat 2014. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Nasturi, Şeyh Said, Raçkotan ve Raman, Sason, Ağrı, Koçuşağı, Mutki, Bicar, Asi Resul, Tendürük, Savur, Zeylan, Oramar. Kaynak yayınları bu çok önemli belgesel inceleme ile Cumhuriyet'in Gözüyle Kürt Meselesi dizisinin 6. eserini sunmuş bulunuyor. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 2 kitap olarak yayınlanacaktır. Elinizdeki birinci kitapta yer alan konular şunlardır. Lozan Antlaşması sonrası Türkiye'nin iç ve dış siyasi durumu, isyanların nedenleri, bastırma harekatı hazırlığı, bölgenin doğal yapısının harekata etkisi, kuvvetlerin durumu, Nasturi, Şeyh Said, Raçkotan ve Raman, Sason, Ağrı, Koçuşağı, Mutki, Bicar, Asi Resul, Tendürük, Savur, Zeylan, Oramar isyanları, ordunun doğu istihbaratı, harekat zorunlu, bölgede durum, kuvvetlerin mevzilenmesi. İkinci kitapta Pülümür, Dersim isyan harekatları ve alınan dersler incelenmektedir. İkinci basıma sunuş. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı ve Harp Akademileri Komutanlığı'nın Kürt isyanlarına ilişkin zengin arşivleri var. Bu arşivler, isyanlar sırasında yazılan askeri raporları ve resmi belgeleri içerdiği için büyük önem taşıyor. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı araştırma ve yayın kurumlarının bu arşivlere dayanarak ürettiği çalışmalar ve yazık ki askeri çevreler içinde kalmıştır. Yayın evimiz, Kürt sorununun ulusal sınırlarımızın ötesinde bir bölge ve dünya sorunu haline geldiği koşullarda bu çalışmaları derleyerek ilgililerin dikkatine sundu. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları başlığı altında 1992 yayınladığımız 3 cilt özellikle araştırmacılar arasında ilgi gördü. Temel kaynaklar içinde değerlendirildi. Bugün 1920 ve 1930'ların askeri harekatları daha çok tartışılıyor. Kürt isyanlarını bastıran askeri uygulamaların incelenmesi daha büyük önem kazandı. O nedenle yeniden yayımlamak görev oldu. Birinci basımı 3 kitapta toplamıştık, bu kez 2 kitapta sunuyoruz. Derlememiz 2 belgeden oluşuyor. Birincisi, Genelkurmay Başkanlığı'nın yayımladığı Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar başlıklı kitaptır. Bu kitabın Nasturi Ayaklanması ve Bastırılması başlıklı ikinci bölümünün Kürt isyanı olmamakla birlikte Doğu bölgesinde gerçekleşmesi ve Musul sorunu ile ilgisi nedeniyle derlememize aldık. 18. bölümünde yer alan Menemen olayını da çıkartmadık. Hem Doğu ve Batı'daki gericilik bağlantısı nedeniyle hem de 5 sayfa tutan özlü bir çalışma olduğu için kitabı eksiksiz yayımlıyoruz. İkincisi, Genelkurmay Başkanlığı'nın Doğu bölgesinde geçmiş isyanlar ve alınan dersler başlıklı metindir. 16 Mart 1946 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay'ın emir yazısıyla yayımlanan bu belge çok önemlidir. İsyanların artık durdurulduğu koşullarda TSK'nın değerlendirmesini yansıtmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sona ermiştir, Türkiye Atlantik sistemine yönelmiştir ve Genelkurmay Başkanlığı arkada kalan Cumhuriyet Devrimi döneminin Kürt isyanları bağlamında bilançosunu çıkarmaktadır. Başlıkta dersler diye adlandırılan bu bilanço orduya yayımlanmıştır. 3000 adet basıldığı Genelkurmay Başkanı'nın ön emrinde belirtilmektedir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay, Doğu isyanları konusunda geniş deneyim sahibi olmanın ötesinde Kürt sorunu konusunda birikim sahibidir. Daha önce yayımladığımız Dersim başlıklı Jandarma Umum Komutanlığı'nın 1932 yılında gizli ve zata mahsus olarak kayıt altında 100 tane basılan kitap, onun birikimini yansıtmaktadır. Dersim meselesini bütün boyutlarıyla inceleyen bu çalışmayı, jandarma umum komutanlığı görevini yaptığı sırada Orgeneral Kazım Orbay yazmıştır. Bu bilgiyi eski vali, İçişleri Bakanı ve TBMM Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil'den öğreniyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Çağlayangil'le yaptığı özel görüşme, Hürriyet 23 Ağustos 2010. İlk basımda birinci ve ikinci kitapları hacimlerine bakarak bölmüştük. Bu kez içerik açısından anlamlı bir ayrım yapıyoruz. Birinci kitap Nasturi, Şeyh Said, Raçkotan ve Raman, Sason, Ağrı, Mutki, Bicar, Asi Resul, Tendürük, Savur, Zeylan, Oramar isyanlarını kapsıyor. Nasturi ve Şeyh Said isyanı sonrasındakiler aslında 1926-1930 yıllarını kapsayan Ağrı isyanları ile bağlantılıdır. Birbirinin devamı olan bu isyanları bölmedik. Hepsini ilk kitapta topladık. İkinci kitap ise Dersim Harekatı ve İsyanlarıdır. 1930 sonbaharındaki Pülümür Harekatı ile 1937-38 Dersim İsyanları ve Bastırma Harekatları bu kitapta yer almıştır. 7 Ekim-30 Kasım 1926 tarihleri arasında yaşanan Dersim'in Koç Uşağı ayaklanması ve bastırılması ise birinci kitapta bulunuyor. Tarih sırasını bozmadık. 23 Aralık 1930 tarihli Menemen olayı da yine tarih sırasına uygun olarak ikinci kitapta bulunuyor. Kaynak Yayınları elinizde iki kitaplık çok önemli belgesel bir inceleme ile Cumhuriyet'in Gözüyle Kürt Meselesi dizisinin 6. ve 7. eserini sunmuş oluyor. Bu dizimiz belgesel bir kitaplığı oluşturmaktadır ve çok önemli yeni çalışmalarla kitaplıkları zenginleştirecektir. Kaynak Yayınları 25 Kasım 2010. Ön Söz. Bu kitap Cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllarda Türkiye'de meydana gelen ayaklanmalarla bunların tedip ve tenkillerini kapsar. Eserde Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletçe Doğu illerinin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına eğilinmiş olunmasına rağmen bu illerde yaşayan şeyh ve ağaların dış etkilerle devlete karşı ayaklanmaları, devlet otoritesine silahlı saldırı ve direniş şeklinde davranışları ve bu ayaklanmaların bastırılması için ordunun nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Ayrıca eylemli bir başkaldırma gibi görünmemekle beraber devrimlere karşı çıkma ve asayişi bozma niteliği gösteren davranışlara ve bu davranışlardan duyulan kuşku ile ilgili komutanlıkların önerilerine dayanılarak düzenlenen manevra ve tatbikatlarla silah toplama ve telif harekatı şeklinde cereyan etmiş olaylara da yer verilmiştir. Kitabın yazılmasında Harp Tarihi Arşivinde mevcut belgelerden ve bu konuda yazılmış özel eserlerden faydalanılmıştır. Eser, emekli kurmay albay Reşat Hallı tarafından kaleme alınmış ve Harp Tarihi Başkanlığı'nın yetkili komisyonunca incelenmiştir. Namık Kemal Ersun, Kor General, Harp Tarihi Başkanı. Giriş. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar konusuna girmeden önce ayaklanmaların gerçek nedenlerini belirtmekte fayda vardır. Hemen hemen bütün dünya milletlerinde dini bir fanatizm gibi gösterilmek istenen olayların altında çok kez ya bir hanedanın ya da bir milletin diğeri üzerinde egemenliğini kurma veya devam ettirmek gibi gerçek nedenler yatmaktadır. Bütün tarih boyunca din, bundan faydalanmak isteyenlerin elinde bir vasıta, bir perde olarak kullanılmıştır. Örneğin İngiliz veya İngiltere der geçeriz. Oysa o ülkede bu terim bambaşka bir anlam taşır. O ülkenin geçerli adı Büyük Britanya'dır. İngiltere o ülkede bir bölgenin adıdır. İngilizler de o bölgede yaşayan insanlardır. İskoçya diğer bir bölge, İskoçlar da diğer bir millet sayarlar kendilerini. Gal, Wales, diğer bir ülke, Welsh de diğer bir millettir. Tıpkı İrlanda'nın ayrı bir ada, İrlandalıların ayrı bir millet olduğu gibi. İrlanda'nın ayrıca bir özelliği vardır. Adanın daha büyük olan güney bölgesi bağımsız İrlanda devletidir. Sadece kuzeydeki küçük bir bölge Büyük Britanya'ya bağlıdır. Bugün İrlanda'da bir Katolik Protestan mücadelesi halinde gösterilmek istenen olayların gerçek yönü, ya geniş anlamda Büyük Britanya'dan ayrılarak İrlanda'ya katılmak isteyen İrlandalıların milliyetçi bir davranışı, ya da daha dar anlamda bu gayeyi veya geçici bazı hakları sağlamak isteyen İrlandalı siyasi liderlerin bir başlangıç eylemidir. Bu İngiltere misalini Osmanlı İmparatorluğu tarihinde de aynı ile görmek mümkündür. Şöyle ki, bir zamanlar Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Irak, Suriye, Mısır gibi yerler Osmanlı İmparatorluğu'nda ayrı ayrı birer ülkeydiler. Buralardaki insanlar da kendilerini bu ülkelerin milletleri sayarlardı ve Osmanlı tarihinde ileride ayrıca değinilecek geçmiş birçok olaylar din kavgası halinde veya aynı dinden olan ülkelere din istismarı biçiminde gösterilmek istenmişse de bunların altında daima milliyetçilik, ırkçılık gibi gerçek nedenlerin yattığı görülmüştür. Görülüyor ki olaylara sebep bütün dünyada tarih boyunca hep aynı olmuş, aynı kalmıştır. Hristiyanlık tarihinde Saint Barthélemy gecesi de din perdesi altında belli bir zümrenin egemenliği için yapılmış, birçok insanın mahvına sebep olmuştu. İslam tarihinde Kerbela'da din perdesi altında saltanat ve egemenliği kendi eline almak ve kendi çocuklarına bırakmak isteyen Muaviye ve çocukları, Hazreti Ali ve çocuklarını, Hazreti Peygamberimizin torunlarını ve binlerce Müslümanı mahvetmişti. 900 yıl önce Kudüs'ü Müslümanlardan kurtaracağız diye Avrupa'yı ayaklandıran, Haçlı seferlerini hazırlayan papaz Pierre Lhermitte de aslında bir maşa, bir tahrik unsuru olmaktan başka bir şey değildi. Asıl liderler, krallar, dükler, kontlar, macera perest şövalyelerdi. Asıl sebep de zenginliği dillere destan olan Orta ve Uzak Doğu'ya, o ülkelerin yeraltı ve yerüstü servetlerine, ticaret yollarına ve imkanlarına el koymak, oralara hakim olmaktı. Din perdesi altında Osmanlı Devleti'ni bölmek isteyen Kürt politikacısı Said-i Kürdi de, bu maceradan faydalanmak isteyen Derviş Vahdeti de aslında birer maşadan ibarettiler. Maskeleri ancak binlerce Türk'ün ve Müslüman'ın kanı aktıktan sonra düşmüş ve gerçek iç yüzleri anlaşılmıştı. Aradan 50 yıl geçtikten sonra meydanı boş ve uygun bulduğu bir anda adını da değiştirerek yeniden ortaya çıkan Said-i Nursi ise vaktiyle politika yoluyla başaramadığı bölgecilik ve bölücülüğü bu kez din ve dindarlık maskesi altında sağlamaya çalışan gerçek ve maalesef başarılı bir anarşistti. Bununla beraber gerçek müteşebbis yine o değildi. İplerden birinin ucu yine dışarıdaki Türklük düşmanlarının, diğerinin ucu da İçerideki birkaç hainle kitle halindeki gafillerin elindeydi. 55 yıl önce Hicaz'ı Türklerden kurtarmak için ayaklanan Araplar da güya halifeye değil de din düşmanı İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı ayaklanmışlardı. Oysa gerçek ayaklanma halifeye karşıydı. Türk egemenliğine karşıydı. Çünkü faaliyetin planı daha ortada İttihat ve Terakki yokken başlamıştı. Gerçekçi tahrikçi ise İngiltere, İngiliz casusları ve İngiliz altınlarıydı. Şerif Hüseyin ve adamları birer maşadan, Arap milliyetçiliği ise güçlü ve geçerli bir tahrik unsurundan başka bir şey değildi. İster İrlanda'da Katolik Protestan meselesi diye gösterilsin, ister Türkiye'de Sünni-Alevi mücadelesi, imanlı-imansız mücadelesi, gerici-ilerici, dindar-dinsiz, şeriatçı mücadelesi diye gösterilsin, sebep hep aynıdır. İrlanda'da İrlandalı milliyetçiler İrlandalıların bağımsızlığı için savaşırken mezhepleri farklı İrlanda halkının dini his ve heyecanlarından faydalanmak arzusundadırlar. Türkiye'de de aslında Türkiye'nin sömürülmesi, kalkınma gayretlerinin kösteklenmesi ve mümkün olursa bağımsızlığının tamamen kısıtlanması için uğraşanlar ki bütün dünyadır, 35 milyonluk güçlü bir milleti din, mezhep, tarikat, hilafet, şeriat gibi samimi ve dindar kitleler üzerinde büyük etkisi olan inanışları halkın dini his ve heyecanlarını tahrik amacıyla istismar etmektedirler. Hatta dinle, dindarlıkla zerrece ilgileri olmayan bir kısım çıkarcı veya oy avcısı politikacılar bu büyük ve kurnaz istismarcılara sadece gafil bir azınlık halinde küçük ve adi birer alet olmaktan başka bir şey değildirler. Ve elbette ki bu durum, milli ve dini anlayışlarımıza taban tabana zıt, ister gerçek yönü, ister görünüşü ile olsun, cidden nefret vericidir. Asla unutmamalıdır ki, Türk milletinin ve gerçek Müslümanlığın çıkarı ve hatta varlığının devamı, bu bölme gayreti ve bölünme istidadına engel olabilmekle mümkündür. Bu gerçeği görmeyen, geçmişten ders almayan milletler ve liderler, daima perişan olmaya mahkumdurlar. Sadi Koçaş, Tarih Boyunca Din ve Politika, Cumhuriyet Gazetesi, 24 Kasım 1969. Dünya milletlerinde din ve mezhep ayrılıkları olsun veya olmasın, harp veya ayaklanma niteliğinde ola gelen olayların gerçek nedenlerinde milliyetçiliği ve ırkçılığı hakim kılmak amacı bulunduğu görülmüştür. Bu gerçeğin bir takım görünür sebeplere bürünmek suretiyle meydana geldiği de muhakkaktır. Bütün ayaklanmalar, özellikle bu tür yakın sebeplerin hazırladığı ortamda vaki olduğuna göre, bunların da üzerinde durmak gerekir. Çünkü ulusların gaye ve bütün gayretleri ölümsüz bir devlet ve ulus olabilmek olduğuna göre, devletin çöküşüne etkili olan etkenleri tanımak ve onlardan sakınmak lazımdır. Osmanlı tarihine bakarsak, imparatorluk kurulurken ve büyürken, o zamana kadar bağımsız ve egemen olan birçok devleti bünyesine almıştı. Pek tabidir ki bu bünyeye imparatorluklar, hükümetler, dükalıklar, prenslikler, beyliklerle birlikte bunların yıkılışından zarar görenlerin düşmanlık hisleri, kin ve garez dolu kötü emelleri katılmış. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin etrafında kin ve garez dolu bir düşman çemberi teşekkül etmişti. Güçlülük devrinde etkisiz kalan bu memnun olmayanlar ve düşmanlar yüzyıllarca içten ve dıştan fırsat kolladılar. Zaman ve ortamı elverişli bulduklarında ya tek başlarına veya işbirliği halinde Osmanlı Devleti'ni hırpaladılar ve kötülüklerini yaptılar. Osmanlı Devleti bu etkenler altında bocalayarak Birinci Dünya Harbi'ne girmiş ve uzun süre devam eden bu savaştan yenilgiyle çıkmıştı. Sevr Anlaşması, dünya tarihinden Osmanlı Devleti'ni adeta silmekteydi. Koca imparatorluğun yağmasına başlanmıştı. Bu yağmada yabancı devletlerin çıkarları, Rum, Ermeni azınlıkların, Kürt ve bir kısım Çerkezlerin milliyetçilik cereyanları, şeriat devleti kurma çabaları, eşkıyalık ve soygunlar, kişisel çıkarları uğruna vatanı yabancılara peşkeş çeken hainlerin yıkıcı propagandaları ve çıkarları başlıca rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nde padişah, devlet başkanı, Osmanlı ordularının başkomutanı, hilafetin gereği olarak da halkın en büyük imamıydı. Onun iradesi ve emri olmadıkça yapılan mücadele meşru sayılamazdı. Şeriata uygun olamaz ve padişaha karşı ayaklanma anlamı taşırdı. O kadar ki Osmanlı Devleti'nin siyasetindeki prensiplerin yeterli ve yetenekli olması şeriata uygunluk derecesiyle ölçülürdü ve adeta bu başlıca şarttı. Nitekim tarih boyunca birçok kanlı olaylar bu yüzden olmuştu. Bu nedenlerle milli mücadelede irticaın ve tutuculuğun ortaya koyduğu din ve ilgili sözler, propagandalar ve fetvalar çok etkili birer silah oldular. Acı olan taraf, bunların çok kere düşmanlara karşı değil de halkın birbirine karşı çatıştırılmasında kullanılmış olmasıydı. Yabancı devletlerin çıkarları. Batı, devamlı şekilde Doğu'nun zengin kaynaklarından, beşeri unsurlarından yararlanmış ve Doğu'yu sömürge olarak elinde tutmuştu. Batı'nın hiç arzulamadığı husus, Doğu'nun batılılaşması ve Batı dünyasının istismarından ve sömürüsünden kurtulmasıydı. Çünkü Batı zenginliğinin kaynağı Doğu'daydı. Doğu'nun uyanışı, Batı'nın ekonomik, sosyal ve siyasal saltanatına son vermiş olacaktı. Bu sebepledir ki, Batı, Doğu'daki gelişmeyi baltalamak ve Doğu politikasını devam ettirmek için elinden geleni yapmış, Batılılar, Osmanlı Devleti'nin her silkinişinde karşısına dikilmişlerdi. Ya iç gayeler yaratmışlar veya bir bahane ile dış saldırılarda bulunmuşlardı. İç kışkırtmalarında Batı istismarına karşı gelme, Batı'nın ekonomik, siyasal ve her türlü boyunduruğundan kurtulma ve direnişlerine, Batı uygarlığına sırt çevirme ve mevcut nizamı yıkma damgasını vurmuşlardı. Çıkarlarını sürelendirmenin çaresi, Doğu'yu mistik ve romantik medeniyetiyle yaşantısı içinde bocalandırmaktı. Kandırılan, karanlıklara itilen Türk ulusu, bu yoldan dininin de inançlarının da çökertilmekte olduğunu, ipleri dışarıda olan kışkırtıcıların İslam alemini de yıkmak için var gücüyle çalıştıklarını bir türlü anlayamıyordu. Mütevekkil ve mutaassıp ruh yaşantısı içerisinde uyuşuk kalmıştı. Doğu, din boğuntusu ile uyuşuk, kaderci ve tembel olunca, Batı bu durumdan faydalanmakta, istismar ve sömürü mekanizmasını rahatça çalıştırmaktaydı. Çünkü Doğu mistisizmi esareti kolayca doğurmuştu. Hiçbir zaman boş durmayan düşmanlar, tarih boyunca Osmanlı ülkelerinde bölmek, parçalamak, yutmak planını daima sinsi sinsi devam ettirmişlerdir. Bu düşmanlar, önce Arap'ı, Kürt'ü ve hatta Çerkez'i ayırmak, Türkleri birbirine düşürmek, Osmanlı ülkesini Birinci Dünya Savaşı sonunda elde kalan son vatan parçası Anadolu'yu paylaşmak, Anadolu'daki Türklüğü ve İslamlığı yitirerek Rum ve Ermeni gibi kendilerine sadık kültürler kurmak emelindeydiler. Düşmanların yarattıkları ve gerçekleştirilmesine bütün güçleriyle çalıştıkları bu ortamda, bir de ulusu idare edenlerin düşmanlarla işbirliği olursa, o ulusta artık ümit kalır mı? Örneğin İstiklal Savaşı'nda Kuvayi İnzibatiye teşkil ederek özgürlük savaşı yapmakta olan kendi milletini ve dindaşlarını vurmaya çalışmak gibi elem verici haller. Çünkü İngilizler Türk vatanını Türk kanı ile işgal etmek istedikleri için böyle yaptırmışlardı. Çünkü onların özel planı bir ulusu içinden yıkmak, birbirine kırdırmaktı. İran'a, Arap alemine, Hindistan'a, birçok devlet ve uluslara bu planı uygulamışlardı. Rum, Ermeni azınlıkları, Kürt ve bir kısım Çerkezlerin milliyetçilik cereyanları. Yakın geçmişte ve İstiklal Savaşı senelerinde görülür ki, memleketin her tarafındaki Rumlar, gizli ve sinsi faaliyetleriyle emel ve maksatlarının bir an önce gerçekleşmesi için devletin en kısa zamanda çökmesine var kuvvetleriyle çalıştılar. İstanbul Patrikhanesi'nde teşkil ettikleri Mavri Mira Cemiyeti, Rum okullarında kurdukları izci teşkilatı, İstanbul'daki merkeze bağlı Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında şubelerini açtıkları Pontus Cemiyeti, yıkıcı faaliyetleri yöneten ve yürüten merkezlerdi. Ermeniler de Rumlardan geri kalmayan yıkıcı faaliyet çabası içindeydiler. Keza Doğu illerinde evvelden beri özellikle İngilizler ve Ruslar tarafından aşılanmış olan Kürtçülük cereyanları da endişe vericiydi. Çünkü Diyarbakır, Bitlis, Van, Elazığ illerinde İstanbul'dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti, yabancı devlet himayesinde bir Kürt hükümeti kurmak gayesinde ve çabasındaydı. Çerkezler de Yakın Doğu Çerkezleri, Temini Türk Hukuk Cemiyeti gibi teşekküllerin geliştikleri faaliyetle Balıkesir, Bursa, Bandırma havalisi ile Ege bölgesinin bir kısmında bağımsız bir Çerkez hükümeti kurmak emeli ve çabasındaydılar. Bunun için de en büyük desteği İngilizlerden gördüler. Şeriat devleti kurma çabaları. Birinci Dünya Harbi sonunda Türkiye, kapanmış içtihat kapılarının ardında donmuş bir toplum haline geldi. Daha öncelerden beri her türlü gelişme şeriat heyülası ile karşılanmıştı. Şeriat elden gidiyor avazeleri içinde Osmanlı İmparatorluğu göçüp gitmek üzereydi. Çünkü Batı'nın hızına ayak uyduramamış, uygarlıkta geri kalmış ve bu durum neticede devletin dayandığı başlıca askeri kuvvet ve kudreti kaybetmesine sebep olmuştu. Hurafeleşmiş dini kurallar ve bu kuralları çıkarları için kullanan din istismarcıları yüzünden toplumda fikri bağımsızlık diye bir şey kalmamıştı. Oysa Türk ulusunun yaşaması ve ölümsüzlüğü, Batı yolunda ilerlemesine ve bu yoldan dönmemesine bağlıydı. Dönüşü istemeye irtica, bu tutumda olanlara da mürteci adı takılmıştı. İrtica, ortaçağ karanlıklarına gömülmek, müsbet düşünce sistemini, müsbet ilim yolunu inkar etmekti. Bu gerçeğe rağmen toplumun ekonomik yapısına egemen olan ve bundan yararlanan güçler, daima kader ve ahiret sistemlerini kaybetmek istememişler, devrimci ve ilerici hareketleri suçlamışlar ve bu maksatla da daima dini alet olarak kullanmışlardır. Gericilik, tutuculuk, gerçekte saldırıda yer alan aldatılmış halkın değil, onları aldatan ve saldırıya iteleyen kimselerin nitelikleridir. Bunlar iman yolunda gitmeyi bayrak olarak kullanırlarken, bu yolu sömürü ve çıkar düzenlerinin savunulması anlamına alırlar. Elbette ki sömürü düzeninin devamı için kadercilikle bir hırka bir lokma felsefesini savunurlar. Nitekim böyle yaptılar. Kaderci ve mistik anlayışlara bağlı kalınmasını sağlamak için her çareye başvurdular. Uygarlık çabalarının tarih boyunca en büyük düşmanı olan irtica, Birinci Dünya Harbi sonunda yenik ve perişan Osmanlı idaresinin yarattığı boşluk içerisinde yeniden ve mükemmelen örgütlendi. Daha öncelerinden beri İslamcı ve şeriatçı ilkelere bağlı ve devlet yönetiminin bu düzende olmasını isteyen çevreler, çeşitli dernek ve partiler şeklinde örgütlenmek suretiyle topluma hakim olmak çabası içerisinde buluna geldiler. 31 Mart olayı ile politik hayata katılan Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye, İslam dinini yaymak amacında olan El-İslam Cemiyeti, 31 Mart'ın ağırlık merkezi olan İttihad-ı Muhammediye Fırkası, 1919'da kurulan Teali-i İslam Cemiyeti, 1921'de kurulan Tariki Salah Cemiyeti, bu türlü faaliyetleri yürüten örgütler arasında sayılanlardır. İstiklal Harbi'ndeki ayaklanmalar da Koçkiri, Ali Batı, Pontus, Haçin, Çerkez Ethem hariç din, hilafet ve padişah konularını istismar edenlerin elebaşılığında oldu. Örneğin Anzavur çeteleri, Kuvayi Muhammediye, Zile ve Yozgat isyancıları Halife Ordusu isimleri altında saldırdılar. din istismarcıları arasında Bayburt'un Şeyh Eşref'i, Yozgat'ın Şer'i Hakimi Hafız Şahab'ı, Bolu ve Gerede olaylarının Kör Ali hocaları, Düzce'nin Ahmet hocası, Biga'nın Anzavur çetesiyle birleşen Gavur imamı, Konya ve Bozkır ayaklanmalarını hazırlayan Zeynel Abidin hoca ve ona bağlı yobazlar, milli mücadelede işi kan döktürmeye kadar vardıran hainlerdi. Daha ziyade devletin zayıf olduğu zamanlarda kendini gösteren eşkıyalık, kişisel çıkarları uğruna vatanı yabancılara peşkeş çeken hainlerin yıkıcı propagandaları ve faaliyetleri ayaklanmaların nedenleri arasındadır. Yakın tarihimizde hatırlanacağı üzere İstiklal Harbi'nde İstanbul'da çeşitli maksatla gizli ve gizli olmayan bir takım parti ve dernekler bu çıkarcıların faaliyet ocaklarıydı. Bunlardan başlıcaları Kürt Teali Cemiyeti, Teali-i İslam Cemiyeti, Müfrit Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Askeri Nigahban Cemiyeti, Kızıl Hançer Cemiyeti, Mukaddesat-ı Muhafaza Cemiyeti, Tarik-i Salah Cemiyeti, Saltanatı Koruma Cemiyeti, Hint Uhuvvet ve Hilafeti İslamiye Cemiyeti ve bunların en önemlilerinden biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ydi. Görülüyor ki, harp ve ayaklanma gibi musibetlere gerçek ve görünür yönleriyle sebep olan faktörler, karşı tedbirlerle yok edilmedikçe devletler göçüp gitmeye mahkum olurlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu böyle oldu ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu koşullar altında kuruldu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 27.